Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayezid. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam bu Latahsen kitabına geri dönelim diyorum ben. Latahsen.
Yazarı
üzülme.
Kimdi hocam?
Karni, Suudlu bir kişisel gelişimci.
Evet.
Biraz ayet ve hadisleri de işin içine sokarak gayet güzel bir kitap hazırlamış.
Biz insani gelişim
tarafına bakıyoruz.
Kişisel gelişim böyle çok fazla şey veriyor. Gaz veriyor ama gerçeğe uymuyor yani.
Eyvallah. Hocam kitap çok güzel. Ben çok beğendim. Hani biraz da okumuştuk daha önce. Biraz devam edelim inşallah. Hocam gönlü daraltan dört haslet demiş.
Evet.
Oradan başlayalım inşallah. Maişetinin daralmasını istemiyorsan, gönlünün daralmasını istemiyorsan dört şeyden uzak dur diyor hocam. Sana takdir edilene, kaderine isyan etme. Hocam şimdi bu tabii zor bir konu. Kadere isyan etme derken.
Evet.
Hemen itiraz edecek. Ben sizin itirazınızı baştan yapayım da.
Hocam ben itiraz hakkımı kullanayım. Siz benim yerime itiraz etmeyin. Olmuyor öyle.
Peki. Hocam başımıza gelen olaylarda eğer kendimizi değiştiremiyorsak üzülmeye, kendimizi yıpratmaya gerek yok. Bunu demek istiyor genelde sufiler. Kabul et. Allah'tan gelmiştir ama altında kalma. O olayı yani değiştirmeye çalışma değil. Kötü başımıza kaza geldi diyelim, değil mi hocam?
Evet.
Doktora gitmeyecek miyiz şimdi? Ben size hocam tersten soruyorum bugün.
Evet. Evet.
Yani ama kabullenmediğimiz zaman o hastalık 100 kere daha fazla bize kötü tesir bırakıyor. Yani kaza ve kaderle savaşma. Başına geleni kabul et. Buna hocam acceptance terapi diyorlar batıda. Yani başına bir şey geldi yani. Ne yapacaksın?
Yani şimdi itirazımı hemen yapacağım.
Buyurun.
Buraya bir tokat durdular. Ben öbür tarafa mı çevireyim yani? Bu mu kader yani
mesela?
Ama bu
sizin ihtiyarınız olan bir şey. Tercih hakkı olmayan şey de diyorum.
Ha, anladım. Yani o zaman orada önemli bir ayrım var. Yoksa her şeye boyun eğmek, her şeyi kabul etmek anlamına gelmiyor yani.
Ya trafik kazasında adam kolunu kaybetti, ayağını kaybetti, gözünü kaybetti.
Evet.
Yani yapılacak bir şey yok. Kabul edecek. Ya niye gözümü kaybettim, niye ben kör oldum işte böyle olur mu, hayat çekilir mi demek yerine hemencecik hocam gidecek işte Morse alfabesi mi var, onu öğrenecek. Ne bileyim başka şeyler öğrenecek hemen. Yani o yeni şartlara uyum sağlama desek hocam uygun olur mu? Bu da güzel bir şey oldu.
Burada tam katılıyorum hocam. Aklıma çok ünlü bir türkücümüz geldi. Gel ha gönül havalanma türküsü çok meşhurdur. Engin Turan olması lazım. Rahmetli oldu. Bir trafik kazası geçiriyor hocam gençliğinde. Ve hastaneye kaldırılıyor. Aylarca hastanede kalıyor. O zamana kadar da şeyle bir ilişkisi yok. Müzikle bir ilişkisi yok. Annesi babası oyalansın diye hocam ona bir bağlama getiriyor. Ve oradan hocam bir sanatçı olarak çıkıyor. Şimdi tam sizin dediğiniz nokta mesela kabullenmese durumu, değişen koşullara göre kendine yeni bir pozisyon almasa oradan belki bir şey olarak kafayı sıyırmış olarak çıkacaktı yani. Ama sanatla yani bağlamayla hem sanat öğrendi hem kendine aslında sanat terapisi yaptı yani.
Hocam bir de mesela bugünümüzde maddi konularda çok şikayet duyuyoruz. Allah-u Teala bir rızık takdir etmiş. Tabii çalışıyorsun hocam, çabalıyorsun. Ulaşabildiğin bir gelir var. Ya razı ol ve onun keyfini çıkar. Hocam sana genelde kendinde olanları değil, olmayanlara odaklanıyoruz.
Evet.
Benim arabam var ama komşuda daha iyisi var. Evet, evim var ama komşunun evi daha geniş. Onun manzarası daha güzel. Ya kendi evinin keyfini çıkar. Kirada değilsin. Allah sana dört tane tekerli bir vasıta vermiş. İstediğin zaman binip gidebiliyorsun. Genelde hocam böyle bir odaklanma durumu bugün reklamların, televizyonun da belki Facebook'un diğerinin hocam etkisi. Hep böyle güzel görüntüler, herkesin güzel anlarına şahit oluyor
evet.
Ya. Onun olabilir mi acaba?
Tabii aşırı beklenti. Ve biz hocam şeye çok kolay inanıyoruz yani. Görüntüye. Şimdi biri birisiyle ilgili dua yapıyor. Bir ironik gönderme olarak. Allah diyor Instagram'daki paylaşımların gibi bir hayat sana bahşetsin. Şimdi tabii gösterişçi bir kültür, gösteri toplumuna dönüştü modern toplum. Gösteri toplumu bu aynı zamanda gösteriş. Dolayısıyla aynı zamanda hocam haset duygusunu felaket derecede kışkırtıyor. Ve bu da hocam hasetçi sadece başkasına zarar vermiyor ki. Kendine de büyük bir zarar veriyor. Çünkü asla mutlu olma şansına sahip değil yani. Ve sahip olduğu şeylerin kıymetini kabul etmesi zor. Ve şey de çok ilginç hocam. Genellikle gelir düzeyi yükseldikçe insanların haset katsayısı artıyormuş. Çok ilginç.
Çünkü hocam hep gösteriş şeye giriyor. Riyaya giriyor iş. Tabii hocam gelir seviyeniz artsa da ihtiyaçlar artıyor. İmam Gazali bunu çok güzel söylüyor hocam. Hırs kitabı, hırs bölümünde. Elin 10 lira para geçer diyor. 100 lira plan yaparsın. 90 lira borç bulursam şuradan şu evi alırım. 100 lira geçerse bu sefer hocam 1000 liralık plan yapıyorsun. Ha, falanca daire değil artık, bu sefer yalı almaya kalkıyorsun. Fabrika kurmaya kalkıyorsun.
Yani şey, aslında ihtiyaçlar ile ihtiraslar arasında bir ayrım yapmak lazım geliyor. Ama çok ilginç hocam. Mesela ekonomi teorisinde ihtiyaçlar sonsuz kabul ediliyor.
Halbuki değil hocam aslında.
Şimdi
ya.
İhtiyaçları ne karşılayacak? Ekonomi diliyle konuşursak mal ve hizmetler karşılayacak. Ama mal ve hizmetler sınırlı. O zaman ne oluyor? Sınırsız ihtiyaçlar, sınırlı kaynaklar. O zaman diyor şey, çatışma kaçınılmaz. Halbuki ihtiyaçla ihtiras arasında bir ayrım yapsa hocam, durum şey olacak, farklı olacak. Bir de ekonomi açısından baktığınız zaman, diyelim ki bir ilaca olan ihtiyaç ile, diyelim ki bir uyuşturucu olan ihtiyaç arasında fark yok. Yani birisi bunu istiyorsa, elde etmek istiyorsa, o yeterlidir diyor yani. Şimdi böyle olunca ne oluyor hocam? Modern ekonomi insanın ruhsal dengelerini, ahlaki değerlerini de aşındırıyor.
Hocam halbuki bizim İslam anlayışında ihtiyaçlar sınırlı, imkanlar sınırsızdır. Allah-u Teala hocam bol bol nimet vermiştir dünyamıza. Evet. İçebileceğimizden daha çok su vermiştir. İçimize çekebileceğimizden çok daha fazla oksijen havada vardır. İhtiyaçlarımız hocam, işte sufiler bir lokma bir hırka diye ikiye indirmişler.
Yani hemen basit, itiraz edeyim.
Hocam edebilirsiniz de, gerçekten bir adam, birisi hocam yalnız bir adada tek başına düşmüş.
Evet.
Aylar sonra kurtarılmış. Demişler ki duygularını öğrenmek istiyoruz. Nasıl hissediyorsun? Ya hayatta şunu öğrendim demiş. İçecek suyum ve yiyecek yemeğim varsa başka hiçbir konuyu kafaya takmaya değmez. Şimdi evet. Hocam çoğumuzun evde içecek suyu var Allah aşkına. Ekmeği de var ama kafamızda bin bir türlü dertler var. Niye var? Çünkü o adadaki yalnız adam gibi kıymetini bilemiyoruz yiyeceğimizin, içeceğimizin. Evet. İhtiyacımız olmayan veya ileride olması muhtemel konularda kafamız yorarak üzülüyoruz.
Bir lokma bir hırka dediniz. Yani bir lokma bir hırka, böyle bir sadece sembolik gönderme mi, yoksa gerçekten bir lokma bir hırkayla mı?
Hocam hem sembolik hem de gerçekten payı var bunun. Yani diyor ki sufiler, ya insan diyorlar azla yetinebilir. Yani basit bir kıyafet, hırkadan kasıt. Yiyecek kıyafet bir ihtiyaçtır. Yemek de yani çok böyle lükse kaçmazsan birkaç lokmayla karnını doyurursun. Çok kafa yorma bu işlere. Çünkü hocam sizin dediğiniz hep kapitalist sistem. Önce bizi çok yedirip, çok giydirip, modalarla kıyafetlerimizi devamlı değiştirip sonra da bizi obezite yapıp bu sefer de bize diyet satmaya kalkıyor.
Evet.
O yüzden hani sufiler diyorlar ki hayatın ihtiyaçları azdır. Yani böyle bir devasa görerek korkma.
Evet.
Genelde hocam biz mesela hayat atlamaktan korkuyoruz şimdi. Niye korkuyoruz? Ev kiralayacaksın, işte eşya alacaksın. Ya eşya almaktan mesela kasıt. Hocam ben Japonya'ya gittim. Özür dilerim. Güney Kore'ye gittim. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi.
Evet.
Çok da zengin. Hocam inanın evlerindeki eşyaları sadelik. Basit bir pick-up'a sararsınız.
Hmm.
Bak kamyon bile demiyorum. At arabası vardı evvelden. At arabası da şimdi kimse anlamaz artık. Biz anlarız hocam, bizim nesil anlar mı?
Evet.
Hocam adamlar eve eşya koymuyorlar ya Güney Kore'de. Yani bir televizyon seti var sadece.
Japonya demiştiniz.
Özür dilerim. Japonya değil. Ben Güney Kore diyecektim. İkisi hocam birbirine çok benziyor ya kafamda.
Evet.
Aynı kodlamışım. Ya hocam yani eşya diye kafamızda koltuk olacak, şu olacak, avize olacak. Ya arkadaş bunlar hayatın hiçbir asli ihtiyacı değil. Yani basit bir minder, şilte. Bu da gayet hocam rahat insan uyuyabilir. Yani bunu problem etmeye değmez. Onu diyor insan. Bizim sufilerin evet. dediği. Yeme içme konusu hocam işte bugün. Yani bir insan... Bir öğün yemeği 10 bin lira da yiyebilirsiniz. 10 lira da yiyebilirsiniz. Yani evet. tercih sizin.
Bir de aklıma şey geldi hocam. Profesör Doktor Oytun Erbaş var. Oldukça popüler bir isim. Sosyal medyada da genetik konusunda uzmanlığı var. Diyor ki ne kadar yiyorsak diyor, ne kadar çok yiyorsak ömrümüzden o kadar çalıyoruz.
Aynen.
Yani aslında diyor biz tek öğünle bile yaşayabiliriz. Ama biz ne yapmışız? 3 öğün tıka basa üstelik, acıkmadan da üstelik bu. Bu ne oluyor? Vücudun kendini yenileme özelliği var. Hasarlı hücrelerin, hastalıklı hücrelerin vücuttan açılması, bunun atılması. Bunun için de açlığa ihtiyaç var yani. O olmuyor. Bir zaman bir arkadaşla, psikoterapist bir arkadaşla bir yerde sohbet ediyoruz. Bir mekanda yan tarafta bir çift var, bize kulak misafiri. Sonra dediler ki sizinle sizin sohbete katılabilir miyiz?
Eyvallah.
Birisi üniversitede hoca, birisi de şey, bireysel olarak beslenme üzerine çalışan birisi. Ben ondan öğrenmiştim. Yani afallamıştım beslenme konusunda. Şu anda yediklerimizin 1/5'iyle biz çok rahatlıkla yaşayabilirmişiz ve daha sağlıklı. Yani bu işte ihtiyaç ile işte kültür arasındaki fark. Yani ihtiyaç beşte biri sana aslında yetecek ve daha sağlıklı olacaksın. Ama kültür, tüketim kültürü sana ne diyor? Daha çok ye, daha çok ye.
Zevksiz yiyoruz hocam. Ama o
Evet.
zevksiz yediklerimiz de sadece zevk vermekle kalsa iyi. Bizi tüketiyor dediğiniz
Evet,
gibi.
yani Profesör Oytun Erbaş şey diyor. Yani ne kadar artırırsan bu tür tensel zevkleri, başka zevkleri de
Var.
katılıyor. Tensel zevkleri ne kadar artırırsan diyor, ömründen o kadar çalarsın. Ha, hiç mi? O da değil.
Dengeli.
Optimum düzeyde olması gerekir diyor. Ve sonuçta ama şu andaki yaşam tarzı, tüketim kültürü hep insanın ömründen çalan bir sistem üzerine kurulu yani.
Hocam gerçekten şöyle yani hocam Türkiye'de mesela ev almak için insanlar acayip yoruluyorlar. Ben hocam çok geçen Avustralya'dan geldim. O kadar derme çatma evler var ki ama herkesin bir arsası var hocam. Evleri inanın Avustralya dersiniz çok gözümüzde büyütürüz. Rüzgar bir yerden girip bir yerden çıkıyor. Adamlar yani evleri çok abartmamışlar. Bizim Türkiye'de hocam ev yaparken bütün 30 senelik bütün enerjimizi eve yatırıyoruz. Yani değer mi hocam ya? Çamura yatırıyorsun neticede. Yani
Şey insanlar
dünyayı gezmek, eğitim almak, dostlarla güzel yemek yemek varken bütün paranı, maaşını bir eve
gene
yatırıyorsun.
konutun olsun ama konut olsun yani
Konut
mesken
olsun.
olsun içinde sükun bulduğun yer mesken olsun ama o senin üzerinde hep daha lüks olsun daha havalı olsun derken senin sağlığından çalacak şekilde çalışmana sebep oluyorsa seni aşırı stres ve kaygıya sokuyorsa hep şey işte hocam aşırı beklentiler Türk kültüründe hocam şey var kabul etmemiz lazım. Son yıllarda ben özellikle şey yani 12 Eylül'den sonra Türkiye dünya kapitalizmine ayak uydurma konusunda çok şey hızlandırılmış bir süreç yaşadı 12 Eylül
Evet.
darbesinden sonra. Bu da bizim insanlarımızdaki beklentiyi olağanüstü artırdı. Halbuki kapitalizmi icat eden ülkeler diyelim ki en başta İngiltere endüstri devrimini yapan ülke önce hocam üretmek vardı, çalışmak vardı. Biz
Evet.
kapitalizmin şey kısmında,
Sadece tüketim.
tüketmek kısmında olduk yani.
Hala İngiltere'de, hala Almanya değil mi hocam? Dünyada en büyük
Evet.
üreticidir.
Evet.
Almanya'daki araba sektörü değil mi? Müthiş. Hocam yıllar önce bir arkadaşım Kıbrıs'ta ben bir vazife yaptım 5-6 aya kadar. Hocam Kıbrıs bir uçtan bir uca 2,5 saat zaten. Yani en uzak noktası 2,5 saat. Hani o burun var ya.
Evet.
Şimdi bu arkadaş tutmuş. Güzelim bahçeli evde yaşarken kendi maaşını iki misli de bankadan kredi çekerek daire almış şehir merkezine. Ya dedim arkadaş senin evin vardı hemen şöyle 5 kilometre şehrin dışında. Ve hocam burada benzin de çok ucuz. Türkiye'nin yarı fiyatıydı o zamanlar. Dedim ya niye yani kendini sıkıntıya soksun bir daire almak için. Maaşından daha fazla her ay borç
Kredi
ödeyecek
ödeyeceksin.
falan. Eşi çalışacak falan filan. Ya hocam dedi işte Baldız dedi oradan daire almış biz almasak olur mu? Hocam gerekçeye bak.
Evet.
Ya Kıbrıs gibi hocam her tarafı bahçesi olan böyle güzel köy evleri olan bir yerde sen gidiyorsun şehrin merkezine sıkışıyorsun.
Hocam kapitalizmde tam bunun için
Ya.
haseti kışkırtıyor. Haseti, kıskançlığı artı bireyciliği kışkırtıyor. Niye? Bütün bunlar hep senin daha fazla tüketime sevk ediyor yani. Kapitalizm de bundan besleniyor. Bundan beslendiği gibi dolayısıyla kendi kaynaklarında hocam hiç durmadan besliyor. O bakımdan bakıyorsunuz mesela dünya görüşleri çok farklı insanlar. Birisi diyelim ki dini duyarlı, öbürü diyelim ki sol duyarlı, öbürü diyelim ki millet duyarlı. Fakat ortak bir payda var hocam. Tüketim kültürüne şey olmuş. Kapılmış. Tabii şey bu hiçbir şeyi tüketmeyelim tüketim kültürünün tümünün dışında kalma şansımız yoktur ama bizim hayatımızı yönetecek kadar olduğu zaman problem oluyor yani.
Hocam
Hiç durmadan borç
doğru.
ödeyen, hiç
Doğru.
durmadan borç ödeyen bir denklemde kalmak insanlar çalışırken bu şekilde çalışırken hocam sağlıklarını kaybediyor beden ve ruh sağlığını. Kazancı bir noktaya geldikten sonra da artık o beden ve ruh sağlığını geri almak için.
Hocam fakirin şöyle bir projesi var. Bilmiyorum ne dersiniz? Yani Türkiye hocam toprak zengini bir ülke. Allah aşkına ülkemiz çok geniş. Yani bütün herkesin hocam arsa içinde kendine mahsus özel evi olsa sanki Türkiye'nin en küçük ili kadar bir toprak kaplıyor.
Evet.
Hocam buna rağmen İstanbul'un etrafı geniş. Yani hızlı tren korusunuz. Basit evler hocam. Çok böyle muhkem olmasına gerek yok yani. Gayet güzel basit evler yapılabilir. Ama şimdi şehir merkezinde 15 katlı, 30 katlı binadan daire alacağız diyorsunuz.
Evet.
30 yıllık ömrünüzü hocam buraya bağlamak zorundasınız. Gezmeyeceksiniz, eş dost ziyarete gitmeyeceksiniz, düğünlere katılmayacaksınız, tatile çıkmayacaksınız. Evim var. Şimdi hocam o yüzden bu takdir edilene razı olmak diyoruz ya. Kendi
Evet.
bütçen ne kadarsa illa çok parası olan gitsin yalansın diyecek bir şeyim yok. O ayrı konu ama benim dediğim hocam imkanı az olduğu halde imkanının 10 mislini almaya çalışan insanlar, bunlar hocam işte hem kazaya kadere takdir edilene razı olmadıkları için boş boşuna hocam yoruluyor. Esasında ellerine bir şey geçmiyor.
Evet.
O yüzden hocam bu bir. İkincisi hocam.
Bu tabii bütün bu söylediklerimiz bir insanın tırnak içinde zengin olmak için çalışmasına mani bir şey değil.
Değil hocam.
Zenginlik de bu anlamda kötü bir şey değil. Sadece beden ve ruh sağlığını bu konuda feda etmesi yanlış bir şey.
Aynen hocam. Yani eşler, aileler dikkat etsinler. Mesela diyelim ki bir telefon alacak beyefendi. Diyecek hanım ya, diğer telefonun ne zararını gördün? Durup dururken yani şimdi hocam evet. Duyuyorum bazen bunları. Tam tersi de oluyor. Ya at şu telefonu. Al yenisini diyen de var. Yok arkadaş benim işimi görüyor bu. Sıkıntı yaşamıyorum. Niye atayım? Diyen de var hocam şimdi. Öyle
çok
mi?
Çok arkadaşından mesela şunu duyuyorum. Çocuklarımın yüzünü dahi göremiyorum. Niye? Sabah erken çıkıyorum. Yüz öpüyorum gidiyorum. Geldiğimde işte uyumuşlar ya da uyku modunda oluyorlar. Zaten hocam aileler artık 5 yaşına kadar aşağı yukarı çocuklarıyla şey olabiliyor, esas ilişkiyi kurabiliyor. Sonra okul hayatı başladığında, hele ortaokula geldiğinde, ergenlik yaşı da geri geldi, artık onlar arkadaşlarıyla takılıyor. Dolayısıyla ilk 5 yaş ve ilkokul döneminde ne kadar çok vakit geçirirsek, ama özellikle babalar hocam bu dönemde ilgisi en az oluyor. Diyor ki biraz böyle büyüsün, ondan sonra birlikte takılırız falan. Sonra bir bakıyor ki, çocuklar hiç benimle takılmıyor yani.
Çünkü hocam küçük yatırım yapmadın. Belki hocam bir sebebi de babalar çok çalışıyor.
Onu kastediyorum. Bu özellikle iş dünyasında olanlar. Mesela iş dünyasında ya hep işin peşinde aşırı koşturma. Mesela diyelim ki mesaili çalışanlar ailesine daha fazla zaman ayırabiliyor. Ama kendi işinin patronu olanlar o koşturmacaya, fırtınaya kendisini o kadar kaptırıyor ki. Bir de ben merkezli, ben yöneteyim her şeyi, yetki ve sorumluluk verme az oluyor. Yani sonuçta sadece beden ve ruh sağlığını değil hocam, ailenin muhabbetini de şey ediyorsun.
Hocam yıllar önce bir eve, çok zengin bir ev yani, baba da fabrikatör, ders vermeye gidiyordum, İngilizce ders veriyordum evin çocuğuna. Babayı hiç görmedim. Fabrikatör yani geliyor, geç geliyor demek ki eve. Yani hocam işte bu da ayrı bir şey. Yani bizim oturup karar vermemiz lazım ailecek. Arkadaş bu kadar çalışıp kazanıp da ailemi göremeyeceksem, çocuklarımın yanında bulunamayacaksam bu kazancın kime ne faydası
evet.
var?
İşte verilen nimetin kıymetini bilmemek oluyor hocam bu. Evet. Yani aile nimetini, eş, çocuklar Allah'ın büyük bir lütfu, olağanüstü bir mucize. Ya. Ünlü bir şair şey der. Her dağın çocuk Allah'ın insanlardan umudunu kesmediğinin bir göstergesidir diye yani. Şimdi böyle bir mucize var ama ne, bir arkadaş vardı lise yıllarından arkadaş, ya diyor hiç böyle bir şeye tanık olmadım bizzat, mucizeye tanık olmadım diyordu. Sordum kaç çocuğun var? 3 çocuğun. Dedim bunlar bir mucize değilse sana hangi mucize?
Yani fayda eder.
Yani niye aslında o da mucize olduğunu biliyordur da odaklanmadığı için hocam.
Farkına varamamıştır telaş
eden. Yeterince şey onu, o nimetin, ya düşünsene hocam, yani senin genlerini taşıyan, tamam mı, bir canlı yani. Bir canlı yani, bu olağanüstü bir şey.
Bir hücreden tek hücreden bölünme haline yani, gözüne eğer kemik gitse, yani kemiğe gidecek enerji göze gitse gözü kör olacak çocuğun.
Evet.
Gitmiyor hocam, nasıl bir mucize dediğiniz gibi. Ama hocam şu var, bazen Allah bir aileye çocuk vermiyor hocam. Bütün servetini çocuk sahibi olmak için harcıyor değil mi bazı insanlar?
Evet.
Bazı insanlar, Allah 3 tane çocuk veriyor. Hiçbirinin farkında olmuyor. Hocam insanoğlu böyle işte acayip bir varlık. Hep olmayan şeyin peşinde dolaşıyor. Hatta hocam ben şunu da söylüyorum bazen. Çocuğu olmuyor hocam karı kocanın. Ya arkadaş bütün ümmetin Muhammed'in çocukları senin.
Evet.
O gözle bakarsan değil mi? Niye evet. yani illa senin olacak? Çok uğraşma kafayı. Hocam bu da bir kabulleniş. Bazı insanlar kabulleniyor. Bütün çocuklar yardımcı oluyor. İşte kızlara yardım ediyor, yetim çocuklara sahipleniyor falan. Bir kısmı illa benim çocuğum olsun diye. Hocam ağır terapiler, zor terapiler, dünya kadar masraf ediyorlar. Yine çocuk olmuyor. O yüzden hocam başımıza gelene, yani değiştiremeyeceğimiz konularda hocam bunu da söyleyeyim.
Evet.
Hatırlarsanız İmam Gazali'de işte bir şey okumuştuk. Başına bir musibet geliyor, sen de kaçmıyorsun hocam. O zaman hocam suçlu duruma düşüyorsun, günaha giriyorsun. Adam seni öldürecek, eline almış silaha koşuyor. Kaçacaksın hocam.
Değil
seni
mi?
Değiştirebileceğin bir şey. Evet.
Hocam nörobilime atıf yapmadan
hocam,
olmaz.
Hocam bugün nörobilim ne alakası var Allah aşkına? Yani
bak,
ne alaka olacaksın
işte
merak ediyorum.
Kıymet bilmek hocam. He. Şimdi Amerika'da beyin üzerine araştırma yapan bir enstitü var. He. Bunun başında Christoph Koch diye bir bilim insanı var. Ona soruyorlar. Biz insan olarak beynimizi anlamaya ne kadar yakınız diyor. Diyor ki insanı bırak diyor. Bir solucanın beynini bile anlayamıyoruz. Hocam ipliksi bir solucan var. Yani. İpliksi solucan adı. ve 1 milimetre boyunda. 1 milimetre yani bizim gözümüz biraz zor. Beyni var hocam. Onun beyninde happy topu hocam 302 tane nöron var.
Vay nasıl
302.
Ya.
Bizim beynimizde hocam 100 milyar nöron var. Of. 302 nere? 100 milyar nere? Ya diyor biz daha diyor şu 302 bunu ne için söylüyorum? Yani sahip olduğumuz nimetler yani o çocuğun doğmuş bir mucize niye? Ya beyin taşıyor hocam. Bunu hocam şu anki bilgisayar değerini hesaplıyorlar. Yani bir beyin bu beynin işlevlerini yerine getiren bir bilgisayarımız olsa tümünü yerine getiremez de hani böyle temel işlem becerilerini getirse hocam bilgi işleme becerilerini 3,5 milyar dolarlık bir şey. Ha bu ama sadece bilgi işlemle ilgili oradaki kreatif düşüncelerde, duygularda falan onlar yok yani
işin içerisinde. Onlar işin hocam yani. Biz iflas ederiz.
Yani mucize hakikaten evet. Şey.
Evet. Hocam ikinci bir şey stresten kurtulmak için hata etsem de tövbeden ve istiğfardan uzak bir hayat yaşamaya. Hocam yani hata yaptık. Asla hataya takılmamak lazım. Tövbe var, istiğfar var. Yani bizi affeder Allah. Hocam bazen de şeytan ya sen kötü oldun artık. Çok kötü oldun. Geçen hocam daha dün bir olay dinledim. Bir baba oğlunu getiriyor bir hoca efendiye. Çocuk dövme yaptırmış her tarafına falan. Artı içki ve kumara alışmış. Artı eve de gelmiyor artık. Gece 12'de gelirsem annem o beni döver diye.
Dövme neyse kızar. De diğer kısımlar tabii çok.
Ondan sonra ya diyor babası ben seni niye döveyim evladım gel diyor. Yeter ki eve gel diyor yani. Hiç olmazsa artık onu kabullenmişler içkiyi ve kumarı. Hiç olmazsa eve bari gel de ne yaptığını bilelim. Moduna girmişler. Tabii razı değiller şüphesiz. Şimdi hocam affeden bir Allah var yani bizi. Ne yaparsan yap. Neticede affı var. Affı olmayan bir günah yok. Şirk hariç.
Evet. Bu arada hocam yönetmenimiz işaret etti. 3 dakikamız var yani.
Evet hocam. 3 dakikada bu şey ne dersiniz? Dövme yaptırmak ve içki kumardan kurtulmanın yolları var mı?
Hocam Hazreti Ali'den aktarılan bir söz var. İşte günah işliyorum, tevbe ediyorum. Tekrar günah işliyorum, tekrar tevbe ediyorum. Yani bunun sonu gelmiyor. Ne zamana kadar ben bunu yapacağım diyor. Hazreti Ali'nin cevabı şu. Şeytan usanıncaya kadar.
Eyvallah. Şeytan çünkü hocam seni ümit kestirip artık sen battın gitti boşver.
Evet.
Dedirtmek
hocam,
istiyor.
Yani bilimsel bir terim değil de günahkarlık psikozu diye bir şey var. Günahkarlık psikozu şu yani. Yani battı balık yan gider diyor yani. Şimdi özellikle nefs-i levvamede insan iyiliklerle kötülükler arasında gidip geliyor. Bu tabii şey gibi hocam. Yani sıcak soğuk ortam gidip geliyor. Ne oluyor? Üşütüyor yani. Ve şey yapıyor. Psikolojisi bozuluyor. Yani Allah affetse bile onun günahını kul hakkı değilse hocam sinir sistemine ağır geliyor. Ve bu da şeylere sebep oluyor mesela. Psikosomatik hastalıklara sebep oluyor. Aynı zamanda şey tabii. Yani kendinden umudunu kesiyor. Kendini tamamen kirlenmiş, tamamen günahkar, tamamen cehennemlik görüyor. Ama aslında bu da nefsin bir hilesi.
Evet. Hocam çünkü şeytan bazen böyle, diyor ki yapma bir şey olmaz, boş ver bir şey olmaz diyor. Önce sana haram işletiyor. Sonra diyor ki artık çok kötü oldun ya. Sen beni bile açtın şeytanlıkta. Sen Allah tövbeni kabul etmez deyip bu sefer hocam ümitsizliğe düşürüyor. Dediğiniz gibi yani bu şeye kapılmamak lazım duygulara.
Evet bunun için şey çok önemli. İnsan sosyal bir canlıdır hocam. Bu son derece önemli. İnsanın yoldaşları, arkadaşları, dostları olmalı. Onlarla birlikte olduğu zaman kendini toparlama şansı vardır. Yapayalnız bir teknede, bir denizde insan ne kadar fırtınalara, yağmura şey edebilir, mücadele edebilir.
Hocam şunu sonuçunu söylemiş olalım. Ben genelde böyle gelen arkadaşlara hemen işi çevreni değiştir diyorum. Gerçi hadiste geçiyor bu.
Evet.
Aman diyorum bak bir günahtan kurtulmuşsun. İçkiyi bıraktın, uyuşturucuyu bıraktın. Bıraktın ama tek başına kalırsan şeytan ve arkadaşların geri gelir seni alı götürürler. Evet. Hemen diyorum güzel bir çevreyle tanış. Oraya git, camiye git, tekkeye git. Nereye gidiyorsun artık? Bir kütüphaneye git. Bir arkadaş çevresi edin. Ki onlar seni korusunlar hocam. Sen tek başına kendi koruması hele bu tür hocam bu uyuşturucu gibi şeyler Allah göstermesin. Çok zor hocam.
Evet.
Kumar, uyuşturucu, içki. O yüzden hocam yani tövbe etme, tövbe kapısı her zaman açık. Tabi son nefese kadar. Bunu da buradan söylemiş olalım ki kıymetli kardeşlerimiz arasında ufak tefek günahı, hatası, alışkanlığı, kötü alışkanlığı olan varsa her zaman dönüş kapısı açık hocam. Biz de öyle hamdülillah öyle bir karamsarlık. Hani tövbeni bin kere bozsan da geldi ya Hazreti Mevlana.
Evet.
Gel ne olursan gel. Ama gel ve değiş. Onu diyelim hocam biz.
Ha tabii olduğun gibi kal demiyorum Mevlana yani.
Yani eyvallah hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli hocam haftaya inşallah devam ederiz bu konulardan. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.